Hayat her şeyden önce bir akış ve tekrar diyorum, bir biçimden başka bir biçime, bir alt biçimden bir üst biçime, bir üst biçimden bir alt biçime. Aristo'nun oluş ve bozuluşunu okursanız, rastlarsanız, bu kitap listesi falan filan vermiyorum tabii. Tümüyle kendimiz tartışacağız her şeyi. Ama yüksek bir aşkın biçimden, daha kötü bir aşkın biçimi. Dikkat edin, o da aşkın bir biçimdir. Yani transandantal bir biçimdir. Geçiş bozuluştur. Bir şeyin bozulması, çözülmesi, dağılması, dağılmaya başlaması, ölmesi. Yaşam ölümden daha üstün bir biçimdir. İnsani varlık için. Böyle tuhaf bir düşünce bu. Böyle tuhaf bir düşünce sistemi ama böyle tuhaf bir düşünce sistemiyle Yunanlılar nereye kadar ilerleyebildiklerini herhalde hepiniz biliyorsunuz. Yani uygarlık olarak. Bizim düşünce sistemimiz daha iyi ya da daha karmaşık değil bence. Böyle bir şey. Yok. Ben işin esasında modern dünyanın bütün kötülüklerine falan da filan da rağmen asla böyle bir nostalji ya da relativizm taraftarı değilim. Modern dünyanın biçimini oluşturan önemli bazı yeniliklere nasıl işaret edeceğimi görürseniz zaten o anlaşılacaktır. Önce bir benim çok sevdiğim bir adam, Rönesans adamı. Rönesans adamları çok hoş adamlardır. Çoğu delidir. Bunların özellikle Kepler. Çok duygusal adamlardır. Dine inanır gibi görünürler, aslında inanmıyorlardır. Bütün kullandıkları temalar hayata dair ilahi temalardır. İşte İsa, Tanrı filan fişmekan. Ama buna karşın bu ilahi temalara ihtiyaçları vardır. Bir tür özgürleşme için ihtiyaçları vardır. Orta çağda hala sürdürülen Aristocu ve Platoncu biçimlerin artık kaldırılamadığı bir dünyada bunlara ihtiyaçları vardır. Ve bunu her alanda yapmalıdırlar. O yüzden şu tür portrelerle karşılaşıyorsunuz. İşte Leonardo da Vinci gibi en ünlü örnek. Hem bilimci hem sanatçı hem her şey. Çok ayrıcalıklı bir figür olduğunu da sanmıyorum ben. Leonardo da Vinci'nin. Bence Rönesans'ın en önemli adamı Kepler'dir tabii. Kepler çünkü bu aşkın form düşüncesini, Orta Çağ'da da süren aşkın form ve doğanın ve dünyanın ve insanın poz verdiği düşüncesini fotoğrafla karıştırmayın. Fotoğraf herhangi bir anın çekilmesidir. Herhangi bir anı ayrıcalıklı kılmanın biçimidir. Geçişin biçimi değildir fotoğraf. Şöyle bir şey diyebilirim. Kepler'in büyük önemi dünya tarihinde ilk kez şöyle bir düşünceyi üretebilmesinde yatıyor. İşte bir ipin ucuna bir bilye bağlayıp bunu çevirirsem bütün bu fuziz içerisinde, bütün bu hareket içerisinde ayrıcalıklı herhangi bir an yoktur. Nasıl telaffuz edebileceğimi bilmiyorum ama Bu şu anlama geliyor. Artık ilgi herhangi anlara, ayrıcalıklı anlara değil, bir hedefe, bir amaca gidip oraya varan, ölümüne varan ya da yaşama doğru yükselen süreç biçimini, aşkın süreç biçimlerini bir tarafa bırakıp yaşamın içinde içkin olarak bulunan anların herhangi birisinin ötekine eş uzaklıkta olduğu, yani aynı derde olduğu demek. Böyle bir düşüncenin üretimini astronomi biliminde Kepler'e borçluyuz. Kepler olmasa elbette Galilei olamazdı. Çünkü eğer Kepler bütün astronomisini şu meseleye dayanmış olmasaydı, bir orbit üzerinde, bir diyelim yörünge üzerinde, orbit yörünge oluyor herhalde değil mi Türkçesi? Bir yörünge üzerinde dönen herhangi bir cismin, yani bir yörüngenin ta kendisinin, çünkü yörünge üzerinde dönmekte olan cisim yörüngenin ta kendisidir aynı zamanda. Yörünge bir soyutlamadır. O takip ettiği yol, bu kat edişin süresiyle, zamanıyla olan ilişkisini formüle etmek modern astronomiyi kurdu. Galileo modern mekaniği kurdu. Modern fiziği kurdu aynı ilkeyle. Serbest düşmeye bırakılan bir cismin bu serbest düşme için kat ettiği zaman ile, harcadığı zaman ile bu serbest düşme sırasında kat edilen yol arasındaki ilişkiyi sorguladı. Yani ivme dediğimiz problem ortaya attı. Dikkat ederseniz bütün bunlar herhangi bir anın başka herhangi bir andan ayrıcalıklı olmadığı bir sistemin düşünülmeye başlandığını gösteriyor. Laboratuvar koşullarını bu oluşturacaktır. Heidegger belki biraz aşağılıyor bu laboratuvar koşullarını, felsefi açıdan aşağılamak istiyor. Ciddi problemli sonuçları olduğuna ben de inanıyorum. Ama bu insan uğraşısının bir yaratımıdır. Kepler'in, Galileo'nun bir yaratımıdır. Son olarak Descartes'in modern geometriyi nasıl oluşturduğunu görüyoruz. Modern geometride bildiğiniz gibi hareketli bir çizgi üzerinde, bir eğri üzerinde sürekli olarak dolaşmakta olan herhangi bir noktanın bir koordinat ekseni üzerindeki ilişkisinin çoğul hesaplanmalarından oluşuyor. Anlatmak istediğim şöyle bir şey işin aslında. O ana kadar, tabii bu bir anda gerçekleşen bir şey değil. Yani Kopernikus geliyor, sonra Kepler geliyor, bir şeyleri formüle ediyor. Galileo geliyor, Descartes daha sonra geliyor. Bunun Kant'a kadar yolu var. Yani modernliğin oluşumunun, modern düşüncenin tam anlamıyla eklemlenebilmesinin. Şimdi bütün bu süreç boyunca gerçekleşen tek ve aynı ortak hareket biçimine dikkat edin. Ayrıcalıklı anların yerine, yani formların anlar oluşturduğu bir düşünce sisteminin yerine, biçimlerin anlar ve pozlar oluşturduğu sistemin yerine kesitler geçiyor. Yani varlığı kesitlerle yakalıyorsun. Herhangi bir anda aldığın bir kesit dünyanın imgesini oluşturuyor, portresini oluşturuyor. Artık sanatta da böyle olacak.